Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, şehitlik konusunu işlemeye devam ediyorum. Şehitler cennete girdiklerinde kendilerine verilen nimeti geride kalan dünyadaki insanlara haber vermek için o kadar can atarlar ve o kadar yürekten yalvarırlar ki Allah Resulü bile bu konuyu şehitlerin 10 defa dünyaya gelip şehit olup tekrar geri dünyaya dönüp yine şehit olmalarını istemekle ifade eder ve kendilerine Allah'ın verdiği güzel rızıkları insanlara duyurmak için, haber vermek için müjdelemeye can atarlar diyor. İşte onlardan bir tanesi sahabilerden Amr bin Cemud. Evet, Amr bin Cemud birkaç oğula sahipti. Kendisinin de bir ayağı topaldı. İslam'ın hükümleri gereğince cihat, ayağının biri çok ciddi manada kullanma konusunda acziyetinden dolayı farz değildi cihat buna. Buna rağmen Uhud gazvesinin başladığı sıralarda oğullarının silahlarını kuşandıklarını gördüğü zaman ben de savaşa katılmak istiyorum, ben de şehit olmalıyım diye ısrarlı bir şekilde çocuklarına şehadete can attığını ifade etti. Oğulları kendisine engel olmak istediler. Sen evde kal, senin mecburiyetin yok. Ne diye cihada gelmek istiyorsun? Dediler. İhtiyar baba bütün ısrarlara karşı durunca ailenin ileri gelenlerini toplayıp onların sözünü dinler diye ihtiyarı bundan vazgeçirmek için etraftaki sözü geçen insanlara müracaat ettiler. Nafile olan bir çabaydı bu. Yılların cihat aşığı Hazreti Peygamber'in huzuruyla müşerref olup, ya Resulallah, eğer şehadet güzel bir şey ise anlamıyorum, bunlar bana niye engel olmaya çalışıyorlar? Ben de onlar gibi Allah yolunda şehit olmak istiyorum diye yakındı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, engel olmayın bu adama. Bu adamda şehadet arzusu, şehadet sevdası var. Her ne kadar kendisine cihat farz değilse de haram da değildir. Madem ki bu kadar arzu ediyor, bırakın savaşa katılsın buyurdu. Çok sevinmişti bu yaşlı, ayağı sakat ihtiyar. Dünyalar kendisinin olmuştu. Dünyalar ne demek? Cennet kendisinin olmuştu. Hemen silahlarını kuşanıp hazırlanmış, savaş meydanına çıkmıştı. Oğullarından birinin, babasının halsizliği ve müdafaasızlığını görünce onu korumaya çalışıyor. Savaş boyunca oğulları ona yardımcı oluyordu. Aynı zamanda ihtiyar baba ölüme meydan okurcasına savaşta gençlere parmak ısırtacak sahnelere koşuyor ve evlatları da kendini koruyamıyorlardı. Kendini düşman ordusunun ta ortalarına kadar atabiliyordu. Neticede susamış olduğu şehadet şerbetini tattı. Oğullarından biriyle o koca genç sevdasında oldukları şehitlik makamına Uhud savaşında erişiverdiler. Uhud Medine'ye yakın bir yerdir. Müslümanların cihadı, savaşı gönüllerin arzuladığı şekilde neticelenmedi malum. Müslümanların Bedir'i de olacak, Uhud'u da olacaktır. İnsanların arasında bu günleri evirip çeviririz diyor Cenab-ı Hak. Devamlı zafer söz konusu değildir müminler içinde. Bazen güzel mağlubiyetler de söz konusudur. Uhud'daki güzel mağlubiyet olmasaydı, Müslümanların ibret ve ders alması söz konusu olmaz. Nasıl olsa biz Müslümanız, her savaştan galip geliriz diye şımarabilirlerdi. Müslümanların Uhud'da yenilgisini duyan Medine'deki insanlar bu haberin doğruluğunu araştırmak için etrafa dağılıyorlardı. Bunu duyan Amr bin Cemuh'un eşi Uhud'a koştu. Kocasının, oğlunun ve bir kardeşinin mübarek cenazelerini buldu. Bir tarafta kocası, bir tarafta oğlu ve bir tarafta kardeşi hep şehit olmuşlardı Uhud'da. Oldukça kuvvetli olan devesine üçünü de yükledi ve Medine'de Baki mezarlığına doğru yola koyulmak istedi. Evet, Amr bin Cemuh'un eşi. Her ne kadar deveyi Medine'ye doğru çekiyor idiyse de deve adeta direniyor ve yol almak istemiyordu. Bu arada bazı kadınlar ve Hazreti Peygamber'in bazı hanımları Uhud'a doğru geliyorlardı. Hazreti Peygamber'in hanımlarından biri "Nereden geliyorsun?" diye sordu. O hanım da Uhud'dan geldiğini söyledi. Devesinin yükünün ne olduğunu sorduklarında ise gayet soğukkanlı olarak "Biri kocamın, biri oğlumun, biri de kardeşimin cenazeleri. Medine'ye götürüp orada defnetmek istiyorum." dedi. Savaşın neticesini sorduklarında ise "Elhamdülillah, hayırla geçti. Peygamberimizin mukaddes canları sağ salim olduğuna göre olan olayların da kıymeti yok. Allah kafirlerin şerrini bastırdı." dedi. Evet, bir anne düşünün, evladını kaybetmiş. Bir eş düşünün, kocasını kaybetmiş. Bir kız kardeş düşünün, erkek kardeşini kaybetmiş. Üçünü birden kaybeden bir hanımın metaneti ve Allah'a şükrü. Yeter ki Allah Resulüne bir hal gelmesin, İslam'a bir zarar ilişmesin. Öyle düşünüyorlardı. Sonra şöyle ilave etti o hanım: "Benim şu devemin hali bir tuhaf. Medine'ye her ne kadar çeksem gelmek istemiyor. Ama Uhud'a çevirdiğim anda deve adeta koşarcasına gitmeye başlıyor. Aksi olması gerekir. Zira Uhud bir dağ, tepe tırmanışı, Medine ise düz yol. Niye böyle oluyor anlayamıyorum." demişti. Resulullah'ın hanımı "Gidip Hazreti Peygamber'e soralım." dedi. Huzura vardıklarında "Acayip bir durumla karşı karşıyayım. Devemi Medine'ye doğru ne kadar çeksem de gelmek istemiyor. Ancak Uhud'a yönelince uçarcasına gidiyor." dedi. Hazreti Peygamber sordu: "Kocan evden çıkışında hiçbir şey söyledi mi sana?" "Evet ya Resulallah." Ellerini duaya kaldırıp "Ya Rabbi, beni bir daha bu eve geri çevirme. Bana şehitlik nasip et ve bu eve son girişim olsun." diye dua etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte kocanın duası kabul olmuş. Kocan tekrar eve dönmek istememiş. "Bırak, kocanın cesedi Uhud'da kalsın. Diğer şehitlerle birlikte defnedilsin. Bütün şehitleri Uhud'da defnedeceğiz. Kocanı da." buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, "Başıma bir kılıçla vurulup bunun tesiriyle ölmem, şehit olmam, hastalık nedeniyle yatağımda ölmemden çok daha tercih ettiğim güzel bir olaydır." diyor ve şiir diliyle şöyle devam ediyordu: "Dünyayı nefis sayıyorsan Allah'ın sevap yurdu olan ahiret ondan daha yücedir ve daha değerli. Malların derlenip toplanması terk edilmek için olunca insanın terk edilecek bir şeyin üzerine bu kadar düşmesi ve bu hususta cimri olmasının ne faydası olabilir? Bedenler ölüm için var edilince insanın Allah yolunda öldürülmesi, şehit olması elbet daha güzeldir." diyordu. Evet sevgili dinleyiciler, şehidin mantığı normal insanın mantığı ile çok farklıdır. Şehidin mantık ve düşüncesi asla sıradan bir insanın mantık ve düşüncesiyle mukayese edilemez. Normal insan mantığı bazı terimlerle yüceltilip alçaltılabilir. Fakat şehidin mantığı o bir bambaşkadır. O ulu bir mantıktır. Bir taraftan ilahi bir sevgi, diğer taraftan ıslah olup ıslah etme, toplumu düzeltme mantığı. Islah edici bir kişinin mantığı kendi toplumu için yanar. Halbuki şehidin mantığı ise Allah'a kavuşmak için yanar tutuşur. Tabir caizse bir şehidin coşkusu ile ıslah edici bir kişinin mantığından bir terkip oluşur. Şehidin mantığı ortaya çıkar. Nasıl ki büyük şehit Hazreti Hüseyin Küfe'ye gideceği zaman kavmin akıllı sayılan kişileri o peygamber torununa engel olmak ister ve derler ki bu yolculuğunuz mantıklı bir yolculuk değil. normal bir insan mantığına göre mantıklı bir şey sayılamazdı. Doğru söylüyorlardı. Böyle bir mantığa göre kendi fikirlerinin menfaat ve maslahat mihveri etrafındaki düşünceler ancak mantıklı olabilirdi. Onlarca Hazreti Hüseyin mantıklı bir iş görmüyordu. Ancak o yüce şehidin daha yüce bir mantığı vardı. Bir şehit mantığı. Elbette ki şehit mantığı alelade kişilerin mantığının çok üstündedir. Akıl ehli hayatta kalıp yaşamak için bin bir çare ararken, Allah'ı seven gönül ehli Allah için şehit olacak ve ona kavuşacak bir tercih peşindedir. Şehidin mantığı basit insanların mantığı gibi olmayıp onların çok ötesindedir. Aynen şehit kelimesinin etrafını çeviren kutsal bir hale gibi. Bu nedenledir ki diğer kelimelerin arasında yüce, ulu ve mukaddes, kısacası apayrı bir anlam taşır. O yüzden bir kahraman veya topluma büyük hizmeti dokunmuş herhangi bir insan, şehitle, şehadetin yüceliğiyle karşılaştırma bile yapılamaz. Şehit bir diriliş destanıdır. Şehidin en büyük özelliği onun toplumu canlandırmasıdır. Destan ruhu olan toplumlarda şehitler özellikle ilahi bir destan oluşturmak için ölürler ya da daha doğrusu ölümsüzleşirler. Şehidin en önemli özelliği bu ölüm destanıyla yeniden hayata, gerçek hayata kavuşmasıdır. Bunun için Müslüman şehadeti niyaz eder ve bu özlem onun devamlı destanlar icat etme arzusundan gelir. Evet, şehitler yeni yeni destanlar ve yeni yeni canlanış ve şahlanışlar, hele üzerlerine ölü toprağı örtülmüş toplumlara yeniden tarih yazma gibi güzel eylemler yaparlar. Bazı insanlar alimdir, topluma ilim yoluyla hizmet ederler. Aslında ilim kanalıyla bireysellikten arınır ve toplumdan bir parça olurlar. Ferdi şahsiyeti ilim yoluyla toplumun kolektif kimliğiyle birleşir. Aynen bir damla suyun denize ulaşıp orada yok oluşu gibi. Alim gerçekte kendi kişiliğinin bir kısmını, yani kendi düşünce ve fikirlerini topluma ulaştırmaya, bu bağlantıyla toplumda devamlı yaşar duruma gelir. Diğer bir faal şahsı, mesela bir buluş yapan kişiyi ele alırsak, bu kimse de bu icadı sayesinde toplumla birleşir ve topluma fenni bilgisi, sanatı ve kendi varlığıyla faydalı olur ve kendisi o toplumda yaşamaya devam eder. İnsan bıraktığı faydalı eser sayesinde ölümsüzleşmiş gibi olur. Diğer biri sanatkardır, mesela şairdir. Kendisini sanat ve kültürü, fikir ve düşüncesiyle yaşatır. Bir başkası ahlak hocasıdır, toplum terbiyecisidir. Kendisini hikmet dolu öğütlerle kalplerden kalplere aktarır ve yine bu kimse de toplumda kendini yaşatır. Öldükten sonra toplum içinde yaşayanlardan biri de, belki birincisi, en öncüsü de şehittir. Şehit kendi kanıyla kendini toplumda yaşatır. Daha doğrusu toplumda ebediyen yaşayan bir kan, bir ruh olur. Bazıları kendi fikirlerine kıymet, ebediyet ve ölümsüzlük katabilir. Bazıları fen, sanat ve değişik alanda hizmetleriyle kendileri için unutulmazlık kapılarını açabilirler. Fakat şehit, kendi kanına, hakikatte bütün vücut ve varlığına kıymet ve ölümsüzlük sağlar. Şehidin kanı her zaman toplumun damarlarında atar durur. Daha doğrusu her bölükten kaliteli insan ancak kendindeki bir özellik kadar, kendinden bir miktar özellik katarak topluma ölümsüzlük bağışlarken, şehit bu yolda kendini tamamen bütün varlığıyla verir. Bu sebeple Hazreti Peygamber şöyle buyurur: her iyi iş gören kimsenin elinin üzerinde başka bir iyilikseverin eli vardır. Ancak Allah yolunda şehit oluncaya kadar, Allah yolunda şehit olduktan sonra bunun üstüne çıkacak el yoktur. Evet sevgili dinleyiciler, ölüm konusunda farklı anlayış, felsefe ve inançlar vardır. Bunlardan biri bedenle ruhun ilişkisini bir hükümlünün hapisle, kuyuya düşmüş bir kişinin kuyuyla, kafesteki kuşun kafesle olan bağlantısı şeklinde değerlendiriliyor. Bu anlayışa göre ölüm, kurtuluş ve özgürlüktür. Bu anlayışa göre intihara bile kapı açıktır. Peygamberlik iddiasında bulunmakla şöhret yapmış Mani'nin felsefesine göre böyledir. Diğer bir anlayış bunun tam tersidir. Ölüm tam bir yok oluş, bitiş ve sönüştür. Varlığı kaybediştir. Aksi ise yaşayış, var oluş, vücut sahibi oluştur. Varlık yokluğa nazaran daha aziz, var oluş yokluğa her durumda tercih edilen bir durumdur. Yaşayış nasıl olursa olsun ve ne şekilde devam ederse etsin, ölüme tercih edilmelidir. İşte İskenderunlu meşhur doktor Calinus'un görüşü böyledir. Bu şahıs şöyle der: ben yaşamayı her hal ve şekliyle ölüme tercih ederim. Hatta o kadar ki bir eşeğin karnında olmak ve nefes alabilmek için eşeğin kuyruğu altından başımı çıkarmak bana ölümden, yok oluştan daha kıymetlidir. Birinci görüş ölümü kutsarken ikinci görüş dünya hayatını yüceltmektedir. Başka bir anlayış ise şöyledir: ölüm yokluk ve yok oluş değildir. Sadece bir dünyadan diğer bir dünyaya göçüştür. Fakat insanın dünya ile olan bağlantısı, ruhun bedenle, mahpusun hapisle, kuyudakinin kuyuyla, kuşun kafesle olan irtibatı gibi değildir. Ancak belki talebenin okulla, ziraatçının ekimle olan ilişkisine benzeyebilir. Hiç şüphe yok ki öğrenci evinden, yuvasından, dostlarıyla buluşmaktan ve bazen de vatanından uzak kalıp okulunun sınırlı çevresinde tahsil ve tekamülü için uğraşır durur. Fakat toplum içinde saadetle yaşayışın tek yolu tahsil boyunca başarılı bir öğrenim devresini bitirebilmektir. Nitekim çiftçi de ev, yaşayış ve tahsil boyunca ailesini bırakıp tarlasında ekiniyle meşgul olmaktadır. Ama ekim ve ekimde çalışması onun maişetini temin ettiği gibi yılın kalan kısmını ailesinin evinin çevresinde geçirmesine katkı sağlar. Dünyanın ahiretle, ruhun bedenle olan bağı ise işte böyle bir bağdır. Böyle bir dünya görüşü olan kimse ameliyle başarılı olacağını bilir. Aynen bir öğrenciyi ele aldığımız zaman üzerinde tahsil yaptığı bir branşta, mesela ziraatçılık konusunda esaslı bilgi edinmiş ise vatanına dönmek ve öğrendiklerinin neticesini orada görmek istemesi beklenir. Her an işini tamamlamış bir çiftçi gibi elde ettiği ürünü evine taşımak arzu ve endişesi içindedir. Bu öğrencinin hiçbir zaman görevini arzusuna feda etmeyen bir çiftçi misali, içinde yalım yalım yanan vatan hasretiyle savaşıp tahsilini yarım bırakmama gayreti vardır. Allah dostlarına bu başarıları elde etmiş öğrenci gibi adı ölüm olan öbür dünyaya göçüş bir arzudur. Öyle bir arzu ki bu alemde bir an dahi kalma arzusunu ortadan kaldırır. Hazreti Ali şöyle buyurur: eğer Allah onlar için belirli bir ecel çizgisi çizmemiş olsaydı, onların ruhları sevaplarının sevkinden ve günah işleme ihtimali korkusundan bir göz açıp kapayıncaya kadar bedenlerinde kalmazdı. Aynı halde Allah dostları hiçbir zaman ölümü karşılamaya koşmazlar. Zira adına ömür dediğimiz şey sadece olgunlaşma, salih amel ve güzel iş yapma fırsatıdır. Her ne kadar yaşarlarsa insani olgunluğa o oranda fazla erişeceklerdir. Hatta ölüme karşı koymaya çalışır, Allah-u Teala'dan uzun ömür talebinde bulunurlar. Bu açıdan bakarak pekala görüyoruz ki Allah dostlarının ölümü arzu, isteyiş ve sevişi hiçbir zaman ölüme karşı pisi pisine bir atılma değildir. Uzun ömür dilemeye ters değildir. Kur'an-ı Kerim biz Allah dostlarıyız iddiasında bulunan Yahudilere hitap ederken şöyle buyuruyor: eğer siz Allah dostları olsanız ölüm sizler için arzu edilen ve sevilen bir şey olmalıydı. Bakara suresi 96. ayet. Sonra şöyle ilave ediyor. Fakat bunlar hiçbir suretle ölümü arzu etmiyorlar. Zira önceden gönderdikleri çok zalimane, cinayetkarane amellerinin neticesi, öbür dünyada nereye gideceklerini kendileri pekala bilmektedirler. Allah'ın dostları iki hal ve durumda uzun ömür dilemekten kaçınırlar. Bunlardan biri şudur. Her ne kadar yaşasalar, bulundukları durum taatlerinde daha fazla başarı elde edemeyeceklerini, aksine tekamül yerine noksanlığa düşeceklerini hissettikleri zaman, şehitler gibi şöyle dua ederler. Allah'ım, eğer ömrüm sana taatle geçecekse, sana itaat edeceksem bana uzun ömür ihsan et. Yok, eğer yaşayışım şeytana otlak olacak ise, imkan nispetinde beni kendi tarafına çek, beni kendi katına çağır. İkincisi ise şehadettir. Allah dostları şehadetle ölümü Allah'tan şartsız olarak niyaz ederler. Tahmin edilebileceği gibi şehadette yukarıda sayılan her iki özellik de vardır. Hem amel ve hem de tekamül, olgunlaşma. Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi şehadet hariç her iyi amelin tekamül basamağında bir üst seviyesi vardır. Diğer yönüyle ise öbür dünyaya hicret arzu edilen, istenen, sevilen bir şeydir Allah dostları için. Bu nedenle söz gelimi Hazreti Ali ölümün kendisine şehadetle nasip olduğunu görünce neşesinden adeta kalıbına sığmıyordu. Hazreti Ali'nin yaralanmasıyla vefatı arasında geçen zamanda söyledikleri ifadelerden biri şuydu. Allah'a yemin olsun ki arzum olan şehitliği istemişimdir daima. Ona da ulaştım. Bu karanlık gecede uçsuz bucaksız bir çölde su arayan ve birdenbire bir kuyu veya bir pınar bulan kişiye benziyorum. Ben arzusuna erişmeyi arayıp bulan bir kişi gibiyim. Şu halde şehitlik İslam nazarında fertler açısından, kısacası şehit olan kimse için büyük bir başarıdır. Başarıların en üstünü bir arzudur. Arzuların da en istenilenidir. Şehadetin diğer bir çehresi daha vardır. Toplumla olan bağlantısı. Şehidin toplumla iki bağı vardır. Biri, kendisi hayatta olsaydı ondan bazı kimseler faydalanabilirdi. Fakat bu durumla onun feyzinden mahrum kalınmaktadır. Diğeri, fesat ve kötülüğü körükleyen kimselerle olan bağıdır ki, onlarla muahizeye kalkıp onların elleriyle şehadete ermektir. Muhakkak ki o şehidin hayatının feyzinden faydalanan, onun yolunda giden arkadaşları eli boş kalmışlardır ve o şehidin şehitliğinden elbette ki müteessir olacaklardır. Onların bu üzüntüsü aslında kendilerine ağlayıştır. Kendileri için üzülüştür. Ancak şehidin şehitliğinin vuku buluşunda şehadet, arzulanmayan bir olayın meydana gelmesi dolayısıyla özlenen bir iş olur. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Bir müdahaleyi gerektiren, mesela iç hastalıkların bazılarında yapılacak ameliyatlar, hiç şüphe yok ki yerinde bir iştir. Fakat ameliyatı gerektiren bir şey yoksa, bu yapılan bir hatadır, yanlışlıktır. Toplum açısından şehadetten alınacak ders de şudur. İlkin böyle bir durumun vuku bulmasını önlemek gerekir. Yoksa bu facia yapılmaması gereken bir eylem olarak dillerde dolaşır ve zulüm kahramanı olan katillere bağlı bir üzüntü kaynağı olur. Fakat bu durum önlenmesi istendiği halde değiştirilemezse, o zaman toplumun fertleri o canilere dönüşmekten kendilerini sakınırlar. Evet sevgili dinleyiciler, şehitlik sayıyı, maddi imkanları, üstünlüğü ve her türlü beşeri anlayışları ayaklarının altına alan ve bu ithamları ölmemek için, şehit olmamak için bahane kabul edenlere güzel bir haykırış, güzel bir itirazdır. Ölüm istenmez ama ölümden bin beter olan zillet hiç istenmez. Şehitler ölümden korkmaz. Bilirler ki ölüm daha güzel bir diyara, asıl vatana göç etmektir. Bilirler ki şehitlik ölümsüzlüktür. Bilirler ki her şeyin olduğu gibi canın da sahibi Allah'tır. O istediği zaman zaten emanetini geri alacaktır. Ama gönül rızasıyla seve seve onun yolunda canlarını ona takdim etmek, fazladan bir ikrama sahip olmak demektir. Tevhidin ve hakkın düşmanları İslami davetin önüne engel koymak üzere her zaman hile ve tuzak kurmuşlardır. Tevhid tarihi boyunca batıl güçler, dünyevi aşağılık çıkarlarına engel gördükleri, hakkın hakimiyetini istemediklerinden, insanları Allah yolundan alıkoymak için cinayetlerden, vahşet ve katliamlardan geri durmamışlar, sayısız şehidin kanı karşılığında fethedilen İslam topraklarını işgal etmişlerdir. Günümüzde de Filistin toprakları, Irak, Afganistan ve daha Afrika'daki ve nice ülkelerdeki askeri ve sosyal siyasal işgalleri bu minval üzere sayabiliriz. İşte cihat ve şehadet ruhunun canlı olmasıdır ki kafirlerin bu kolay işgalci anlayışlarını susturan, onları şu veya bu oranda önleyen. Cihat ve şehadet ruhundan başka bu zalimleri durduracak bir yol yoktur. Bu şuurdaki müminler tarih boyunca tevhid bayrağını yere düşürmemişler. Özellikle asr-ı saadetten sonra tağutlara bütünüyle kulluk yapıldığı hiçbir devir olmamıştır. Kutsal emanet şehitler sayesinde bize sağlam bir şekilde ulaşmıştır. Şehit kanlarının yeşerttiği engin filizler, haktan başkası karşısında boyun eğmeyerek mukaddes değeri ve mukaddes emanetleri korumuşlardır. Şehit kanlarının suladığı her toprak parçası, şehitlik mantığını öğretirken, üzerinde dolaşanlara sorumluluklarını hatırlatmakta ve şöyle haykırmaktadır. Ey Allah'ın kulları! Her şey Allah yolunda verilmeye layıktır. Ama hiçbir şey Allah yolunda harcanmayacak kadar kıymetli değildir. Mukaddes tevhid sancağını yere düşürmemek, kutsal emanete ihanet etmekten kurtulmak için bugün şehitlik ruhunu yeniden canlandırmak zorundayız. Unutmamalıyız ki bugün küfür cephesi geçmiştekilerden daha masum, daha merhametli değildir. Hak ile batıl arasındaki mücadele günümüzde de en şiddetli biçimde sürmektedir. Sevgili dinleyiciler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelecek ki siz suyun önündeki çerçöp gibi olacak, çerçöpün kayaya, kenarlara, derede vurduğu gibi siz de başınızı oraya buraya vuracaksınız demiştir. Ashab sormuş, ya Resulallah biz az olduğumuz için mi böyle olacağız? Hayır, bilakis çok fazla olacaksınız sayı itibariyle buyurmuştur. Peki niye böyle olacağız diye sorunca vehen denilen bir hastalığa sahip olacaksınız. Vehen nedir? Hubbud dünya ve kerahiyetül mevt. Dünyayı çokça sevmek, dünyevileşmek ve ölümden korkmak diye Peygamberimiz cevap vermiş. Dolayısıyla Hristiyan ve Yahudilerin önünde böyle zelil durumuna düşmek, dünyayı çok sevdiğimiz ve ölümden, şehitlikten çokça korktuğumuz için olmakta. Çözümü de dünyevileşmemek, ahireti dünyaya tercih etmek ve ölümü, şehitliği aziz bilmek ile halletmiş olacağız. O yüzden ölümü düşünerek dirilmemiz, şehadeti rüyalarımızda görmemiz ve bol bol şehit olmak için dua etmemiz ve bu konuda öncelikle Allah'tan başka ilah olmadığına, Peygamberimizin onun elçisi olduğuna şehit ve şahit olmak, şehadet eri olmak, sonra canlı şehit gibi yaşamak gerektiğini kabullenmemiz ve Allah dilerse güzel bir şekilde gerçekten şehit olarak canımızı almak isterse ona da hazır olmamız gerektiği bilincinde yaşamak, dünyayla çok sıkı fıkı ilişkiler içinde olmamak zorundayız. İnsan açısından ölüm, Allah'ın mümit isminin tecelli etmesiyle, ecel denilen belirli bir zamanda ruhun bedendeki tasarrufuna son verip vücuttan ayrılması olayına denir. Ölüm insan için yok olmak değil, bir alemden diğerine taşınmak, intikal etmektir. Bir hicrettir. Fani ölümlü dünyadan ebedi dünyaya göç etmektir. Yani ölüm hiçbir zaman anladığımız şekilde ölmek değil, gerçekte dirilmektir. Hayat bulmadır, uykudan uyanmaktır. Hayatın kaynağını örten maddi perdelerden sıyrıldıktan sonra insanın gerçeği en çıplak şekliyle tanıması nasıl ölmek olabilir? Ölmek geçici ve gölge bir hayat olan dünyadan göçmekten ibarettir. Dünya hayatında diri olabilenler ölümle daha bir diriliğe kavuşur ve sılasına, esas vatanına kavuşmuş, gurbetten kurtulmuş insanların sevincini yaşar. Özlemlerini giderirken dünyada ölü olanlar ise ölmekle acı bir dirilmeyi tatmakta ve gerçek hayatın ne olduğunu görmektedirler. Peygamberlerin getirdiği hayat verici nefeslerle dirilemeyenler, Kur'an'ın deyişiyle akılları çalışmayan, gözleri görmeyen, kulakları işitmeyen, gerçek hayata sahip olmayan ölüdürler. Evet sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de ölüm anlamındaki mevt ve türevleri 165 yerde geçer. Dolayısıyla Kur'an sık sık ölümü hatırlatır. Ayrıca ahirete, yeniden dirilişe, orada ödül ve ceza ile ilgili çokça ayetler gündeme gelir. Ayet-i kerimelerde yaratan ve öldürenin Allah olduğu, onun insanları tekrar diriltip hesaba çekeceği, ölümden sonra insanların ona döneceği belirtilir. Sahte tanrıların kimseyi öldürüp diriltemeyeceği, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyeceği vurgulanır. Yaşayanların ömürlerinin Allah katında belli bir eceli süresi olduğu, o süre dolup ecelleri geldiğinde canlarının bir an bile üzerlerinde bulunmadan alınacağı, geciktirilmeyeceği veya öne alınmayacağı ifade edilir. Ölüm sevgili dinleyiciler bir nimettir. Hele şehitlik gibi güzel ölümler çok büyük bir nimettir. İlahi bir ihsandır. Dolayısıyla o kötü bir şey olamaz. Kötü olan şey ölümden korkmaktır. Hele şehitlikten kaçmaktır. Ölümden korkan da onun gerçek yüzünü bilmeyendir. Ölümden korkusu olanlar ölür. Hayatı maddede bulanlar ölür. Gidenlere öldü diye ağlarız. Aslında geride kalanlar ölür. Evet, ölüm güzel gerçeğimiz bizim. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Nasıl bir ölüm isteriz? Madem ki ölüm var, ölümden kaçış yok. Öyleyse nasıl bir ölümle ölmek bize daha kolay, daha güzel gelir? Şehitlik ile mi? Korkarak, kaçarak, yanlış, çirkin, kafirlere benzeyen bir ölümle mi? O biraz da bizim seçimimizle alakalıdır. Ölümün şeklini seçme hak ve imkanımız ne kadar var, ne kadar yok, bunu değerlendirmek gerekir. Ölümün şekli hayatın nasıllığına bağlıdır. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz diyor Allah Resulü kutlu vaadinde ve acı gerçek olarak kabul etmemiz gereken ifadesinde. Örneğin Hazreti Ali gibi bir çöl ortasında hiçbir şeye dayanmadan dimdik ölmeye, ayakta ölmeye ne dersiniz? Ya da Hazreti Süleyman gibi mescit inşasında cinleri kullanırken çaktırmadan ölüvermek, ölüvermek ama dimdik, ölüvermek ama devrilmemek, sürünmemek, halkın deyimiyle elden ayaktan düşmeden, 3 gün yatak, 4. gün toprak, ama imanla, ama Müslümanca, ama insanca, ama canlı şehit gibi yaşayıp şehit gibi ölmek. Bunun için de mümince yaşamak şart. Kimin yolunda, hangi gaye uğruna yaşanılırsa, onun yolunda ve o amaç için ölüm gelecektir. Allah yolunda, onun rızası doğrultusunda yaşayanlar, elbet onun yolunda ve onun istediği gibi öleceklerdir. Sevgili dinleyiciler, ölüm bir son değil, başlangıçtır, köprüdür. Ölümü yok oluş, bitiş ve neticesiz olarak gören insan, hayatın manasından da uzaktır. Onun için hayat, tesadüfler oyuncağıdır o kimse için. Kabir karanlıklara açılan bir kapı, ecel bütün sevdiklerinden bir daha kavuşmamak üzere bir ayrılıştır. Bunun için ahirete inanmayan kimsenin ruhu acı ve ıstırap içindedir. Dehşet ve vahşet içindedir. Manen kıvranmaktadır. Böyle bir insana hangi şey teselli verebilir? Cansız ve şuursuz cisimlerin bir zerresi bile kaybolmaz iken ve dağılan yıldızların atomlarından yeniden bir başka yıldız yaratılırken, büyük emanete talip, yeryüzünün efendisi, yeryüzünün halifesi insanın ölümden sonra bir avuç toprak olacağını düşünmek insafsızlık olsa gerek. O ölümünün ardından sahip olduğu nimetlerden, yüklendiği emanetten hesaba çekilecek, mükafat veya ceza için cennet ya da cehenneme gönderilecektir. Sevgili dinleyiciler, ölmemenin tek çaresi doğmamaktır. Ama canlı cenaze şeklinde, hayat süren leş gibi, yaşamanın tercih edilebildiği gibi, ölümsüzleşmek, güzel ölümden sonra çok güzel bir hayata terfi etmek de mümkün. İşte şehadet, şehitlik, böyle bir terfinin adıdır. Ölüm meleğinin bizi nerede beklediği belli değil. İyisi mi, biz onu her yerde bekleyelim. Ama elbette ona hazır bir vaziyette. Haşr suresi 18. ayette meal olarak Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Yolculuğa hazır mıyız? Yanımızda götürebileceğimiz neler var? Kur'an yarın diyor ölümü ve ölüm ötesi hayatı. Yarınlara hazır mıyız? Kendimizin ve çocuklarımızın yarınlarını, istikballerini düşündük mü? Yarın derken, istikbal derken hep dünya aklımıza geliyorsa tek dünyalı insanız. O yüzden de sıkıntılarımız bitmeyecektir. Evet, ahireti düşündük mü? Her davranışımızı ona göre yapıyor muyuz? Asıl önemli olan bu. Dünkü yediğimiz çok lezzetli yiyeceklerin veya zevkli saatlerin bugüne bir faydası yok. Yarına kalacak olan sadece sevaplar veya günahlar. Dünya bir oyun ve eğlenceden, bir masaldan ibaret. Ahiret ise daha hayırlı ve devamlı. Devamlı ölüme hazır olmak ve şehitlik duası yapmak zorundayız. Kurtulmamız için bunlar gerekiyor. Allah'ın dışında tüm canlılar için ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğunu unutmamak ve ölüme hazırlıklı olmak her insanın gayreti ve özelliği olmalı. Ölümü anmak ve hazırlıklı bulunmak Müslüman olarak ölmek isteyen her mümin için gereklidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın. Tirmizi'nin, Nese'inin, İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadiste. Başka bir hadiste kabir içinde olanların hatırlanması istenir. Ölümü ve öldükten sonra kemiklerin ve cesedin çürümesini hatırlayın. Ahiret hayatını isteyen, dünya hayatının süsünü terk eder. Tirmizi'nin ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadiste. Ensardan bir adam peygamberimize sordu. Müminlerin hangisi en akıllıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Ölümü en çok hatırlayandır ve ölümden sonra en iyi hazırlığı yapandır. İşte bunlar en akıllı kimselerdir buyurdular. Evet sevgili dostlar, kabir ziyaretinin orada yatan ölü için değil, ziyaret eden dirinin ibret alması, ölümü hatırlaması için meşru kılındığını hatırlamakta fayda var. Tevhidi zedeleyecek davranışlardan uzak durmak şartıyla kabirleri ziyaret etmek insana ahiret bilinci verir. İslam'da yasak olan kabrin üzerine bina yapmak, kubbe koymak yani türbe, kabirleri mescit veya tapınak hale getirmenin şiddetle yasaklanmış hurafe ve bu konudaki aşırılıkların şirk unsuru olduğu bilinmelidir. Ölümle ilgili küfür sözlerinden de cehennemden korkar gibi sakınmak gerektiğini unutmamalıyız. Ölüm meleği olması itibariyle Azrail'e hakaret etmek, onu eleştirmek, eli tırpanlı çirkin bir insan şeklinde onu resmetmek, Azrail onun canını yanlış yere aldı, Azrail'le savaşıyor, zamansız öldü gibi sözlerin insanı küfre götürebilecek büyük yanlışlar olduğunu değerlendirmek zorundayız. Ölümle başlayan esas hayatı, dünya görüşünün merkezine alamayan tek dünyalı insanın ufku, sadece bu geçici alemle sınırlıdır. Ölümü düşünmek, hatırlamak istemez. Yatırımı sadece dünyaya yapan, mutluluğu salt dünyevi ölçülere göre tanımlayan insan, böyle yapar. Yaşayışından ölümü kovmaya çalışır. Çünkü adına ölüm dedikleri şey, dünyevileşmiş insan için gerçeği tokat vurur gibi haykıran, uyarıcı bir vaiz, sorgulayıp itham edici bir yargıç ve fani zevklerini kemiren korkunç bir canavar gibidir. Modernleşen şehirlerde artık mezarlıklar bu tür insanları rahatsız etmeyecek kadar uzak yerlere yapılır oldu. Mezarın içini cennet bahçesine çevirmeyi düşünmeyenler, mezarlarını anıt gibi süslemeyi tercih ediyor. Halbuki İslam, kendi insanlarına ölümle dost olarak onunla içli dışlı yaşamayı öğretmişti. Ölümün korkulup kaçılacak bir şey değil, gereğinde baş tacı edilecek, şehitlik gibi koşa koşa gidilecek bir şey olduğuna inandırmıştı. Güzel ölümün şefkatli kollarından, çirkin hayatın merhametsiz kucağına terk edildi insanımız. Ölümün kronik korkusunu da yenemedi. Hemen tüm filmlerde ölüm işlendi. Çoğu rüyaları o böldü. Bunalımların kaynağının o olduğu söylendi. Ölümü unutmaya çalışmak, başka güzellikleri de unutturdu. Şehitliği de unutturdu. Sadece dünyayı düşündüğü halde ona da sahip olamadı. Hırsızı yakaladım derken yakasını Yavuz hırsız dünyanın elinden kurtaramadı. İslam'ın insanındaki ölüm sevgisi yerini dünyevileşmiş insanda ölüm korkusunun stresine terk etti. Ölümü hatırlamamak için çeşitli eğlencelere, uyutucu ve uyuşturuculara yönelen modern insan 60-70 yaşlarında hükmü infaz edilecek olan konforlu da olsa dünya zindanında yatan müebbet hapisteki bir idam mahkumu gibi yaşamaya başladı. Müslüman hayata tevhid penceresinden bakmak zorundadır. Tevhid birlemek demek olduğuna göre hayatı ve ölüm ötesini, dünya ile ahiret arasını ayırmak bu inanca zıt olacaktır. Ölüm yok olmak değil, bir diriliştir, yeni bir hayata geçiştir. Güneşin her batışı bir ölüm, her doğuşu bir diriliştir. Her gece bir ölüm, her sabah bir dirilişi yaşar güneş altındaki bütün canlılar. Bakmasını bilenler, baktıklarında görenler için güneşin doğuş ve batışı da her an ölümün ve hayatın yaratılışını ispatlayan, ahirete imanı seslendiren bir ayettir. Mevsimler de bize ölüm ve ardından dirilişi anlatır. Her kış bir ölüm, her bahar bir diriliştir. Kışın nice sineklerin kaybolması bir ölüm, baharla ortaya çıkması bir diriliştir. Kışın odun haline gelen ağaç için bu bir ölüm, baharla çiçek açıp meyve vermesi ise bir diriliştir. Tabiat kendi diliyle haykırır. Ey insan, bir gün sen de böyle ölecek ve dirileceksin. Rabbimiz kış ve bahar mevsimlerini yaşatırken aynı zamanda ölümleri ve dirilişleri de aylarca seyrettirir. Tohumların toprağa atılışı bir ölüm, günler sonra topraktan çıkışı bir diriliştir. Tohumun toprağın içinde yok olduğunu zannederiz. Halbuki yokluk yoktur. O toprağın altında diriliş sürecini yaşamaktadır. Nihayet bir müddet sonra bahar rüzgarı borusunu öttürecek, tohum kıyameti yaşayarak kıyam edecek, yeşillikler içinde yeni bir hayata kalkacaktır. İnsan da böyle bir tohum gibidir. Yaşarken bir gün yeşillikler içinde yeni bir hayata kalkacaktır. İnsanın düştüğü yer onun kabridir. Tohum gibi o da bir gün düştüğü yerden kalkacaktır. Kıyamet günü zaten kalkış günü demektir. Doğum da bir diriliştir. Doğum, ölü gibi olan bebeklerin ana rahminde dirilişe geçip dünyaya adım atmasıdır. Bakmasını ve görmesini bilenler için bir damla suyun dirilişe geçmesidir. Sadece bu dünyada yaşayacağımızı düşünerek yaşarsak ölü yaşarız. Ama öleceğimizi düşünerek yaşarsak diri yaşarız. Çevremizdeki insanlar hep dirilişin etkisiyle, ahiret şuuruyla, şehitlik bilinciyle yaşasalar, seyredin o zaman hayatın güzelliğini. İkinci asrı saadet olur çağımız. İmam Gazali diyor ki, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirlerini kırıp geçiriyor. Evet, ölüm öncesindeki kavgaların ölümden sonra pişmanlık getireceğini hissederek yaşayan insan, hiç pişman olacağı şeyin kavgasını verir mi? Sevgili dinleyiciler, konumu şehitlerin bazı mesajlarıyla noktalamak, bitirmek istiyorum. Ümmetin canlı şehidi, şahidi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Canımı elimde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda cihad edip öldürülmeyi, sonra cihad edip yine öldürülmeyi, sonra tekrar cihad edip tekrar öldürülmeyi ne kadar isterim, diyor. Yine sabran ya Ale Yasir, inne mev'idekumul cenne. Sabredin ey Yasir ailesi, size cennet vaat edildi, buyuruyor. Evet, 20. asır ve 21. asırdaki şehitlerin bazı sözlerini hatırlayıp onları rahmetle anmaya vesile olmuş olsun. İnşallah onların hatıralarını cümleleriyle ifade edelim ve mesajlarını sürdürmek için Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda şehit olmaya can atan insanların çoğalması için dualar edelim. Hasan el-Benna, ki o da 20. asrın büyük şehitlerinden biridir. İhvan-ı Müslümin'in kurucusudur. Gayemiz Allah'tır, önderimiz Resulullah, anayasamız Kur'an, yolumuz cihattır. En yüce temennimiz Allah yolunda şehit olmaktır, diyor. Yine Şehit Mutahhari, normal bir insanın mantığı ile şehidin mantığı arasında çok büyük fark vardır. Şehit gönül ehlidir, akıl ehli değil, diyor. Yine Şehit Hüseyin Beheşti ise, şehit verdik demeyelim, şehit kazandık diyelim. Çünkü şehit, evet zahiren aramızdan ayrılıyor ama kanı daha büyük hizmetler görüyor. Biz gönül ehliyiz, akıl ehli değil. Akıl ehli hayatta kalmanın bin bir yolunu hesap ederken, gönül ehli şehadet için bir yol bulma sevdasındadır. Sırf akıl ehli olanlar davaları için sadece tedbir peşinde koşarlar. Gönül ehli olanlar ise davaları için önce kendilerini feda etmeyi göze alırlar. Her bir Müslüman inancına gönülle bağlanmalıdır. Sadece akılla değil, buyuruyor. Yine 20. asrın büyük şehidi Seyyid Kutup şöyle diyor. Kalem sahibi kimseler birçok büyük işler yapabilirler. Ancak fikirlerinin yaşaması pahasına kendilerini feda etmeleri şartıyla, fikirlerinin kan ve canları karşılığında manalanması şartıyla, hak bildikleri şeyin hak olduğunu fütur etmeden söyleyip gerekirse bu uğurda başlarını vermeleri şartıyla, kalem sahibi kimseler ancak bu şartlarla büyük işler yapabilirler, diyor. Yine Şehit Mustafa Çamran şu mesajı veriyor. Dert ve gamla dolu kalbim özgür olmak istiyor. Pejmürde ruhum artık uçmak ve şu kara gurbet beldesinden göçüp gitmek için yolculuk vadisine göçmek istiyor. Gönül varlık yükünden kurtulup yokluk aleminde sadece Allah'ıyla vahdete ulaşmak derdinde, diyor. Şehit Şehmus Durgun şu ifadeleri kendinden sonraki gençlere mesaj olarak sunuyor. Bu yolda ölümle karşılaşmamız şereftir bizim için. Zillete boyun eğmektense izzetle ölürüz. Müslüman kula kul olmayacağını bilendir. Müslüman gayesinin Allah'a layıkıyla kulluk olduğunu bilendir. Müslüman kolaya değil zora, sefaya değil cefaya, refaha değil çileye, savaşa değil barışa, kötülüğe değil iyiliğe, cehenneme değil cennete talip olandır. Ey İslam davetçileri, ölüm tutkunu olun ki size hayat bağışlansın. Sakın amelleriniz sizi aldatmasın. Aldatanlar sizi Allah ile aldatmasın. Okuduğunuz kitaplar, devam ettiğiniz nafileler sakın sizi aldatmasın, diyor Şehit Abdullah Azzam. Yine Şehit Ali Şeriati şu mesajı sunuyor. Herkes ya kan ya da mesajı, ya Hüseyin ve Zeynep gibi olmayı, ya öyle bir ölümü ya da böyle bir kalımı seçmesi gerektiğini bilmelidir, diyor. Seyyid Kutub'un yine şu mesajını tekrar etmekte fayda görüyorum. Eğer idamı hak etmiş olarak hakkın emri ile ipe çekiliyorsam, buna itiraz etmem haksızlıktır. Eğer batılın zulmüne kurban gidiyorsam, batıldan merhamet dileyecek kadar alçalamam, diyor. Şehit Mustafa Çamran'ın da şu mesajını vurgulayalım. Allah'ım sana şükrediyorum, şehadet sırrını bana gösterdin. Ta ki tehlike döneminde ölümden korkmayayım, gönülle tehlike denizine dalayım. Korkunç sahnelerden kaçmayayım, tehlike ve tehdit beni senin yolundan saptırmasın. Şehitliği kabul etmem beni özgürleştirdi. Şehitliğine dayanan böyle bir hürriyeti hayatım pahasına hiçbir şeye satmadım, satmayacağım, diyor. Şehit Şeyh Said'in de şu ifadeleri önemlidir. Yarın ben kıyamet gününde Allah'ın ve peygamberin huzuruna suçlu olarak çıkmak istemiyorum. O zaman Allah bana, ey Said, İslam dininin hükümleri ayaklar altına alındığında sen niçin sessiz kaldın? Gücün ve imkanın olduğu halde niçin savaşmadın, diye sorduğunda ben ne cevap vereceğim? Cehennem zebanileri beni sarığımdan tutup cehenneme çektiklerinde ben ne edeceğim? Hayır, andolsun Allah'a ki yalnız ben ve bu elimdeki baston bile kalsa batılın karşısına çıkıp kıyam edeceğim. Şehit olana kadar mücadelemden asla dönmeyeceğim. Ne ben Hazreti Hüseyin'den daha makbul bir kulum, ne de siz onun ailesinden daha makbulsünüz. Ben üzerime düşeni yapmak zorundayım. Allah'a emanet olun, diyordu Şehit Şeyh Said. Biz bir fikir ve sözlerimiz uğruna ölsek de o fikir ve sözler ruhlu birer vücut olarak kalacak, yahut da onları kanlarımızla sulayıp canlılar, ruhlular arasına yaşatacağız, diyor 20. asrın büyük bir şehidi. Canan yolunda canım giderse canıma minnet, el hükmü lillah, diyor Şehit Sefa Eryağan. Safiyullah Efdali şehitlerden bir başkası, onun şu sözünü hatırlayalım. Ben şehitliği bütün nimetlere tercih etmeye hazırım. Tekiner Tayfur yine son yıllarda verilen, kazandığımız bir şehit. Onun ifadesi, ya Rabbi kanımı günahlarım için temizleyici kıl. Şehit Malcolm X, zulüm kısmak istediği sesi nara yapar ve bazı ölüler yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşur. Şehit Metin Yüksel, şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara. Şehit Muhammed Bakır Es-Sadr şöyle diyor. Aziz gençlere ilan ediyorum ki ben şehit olmaya karar verdim. Belki de benden en son duyacağınız söz bu olacaktır. Size dinimi satmayı reddediyorum. Dinimi cellatlara satmaktan Allah'a sığınırım. Hiç kimsenin sahte dünya metaı karşılığında şehadet tacını başımdan atmasına izin vermem, diyordu Şehit Arif El-Basri. Bir inanabilsem Allah'ım, bir inanabilsem, ben de mücahitlerden, şehit adaylarından biri miyim acaba, diyordu Hama şehitlerinin liderlerinden şehit Edip el-Kıylani. Ölümü hayata tercih eden kimse için ölümle hayat eşittir. Peygamberimiz bize hak uğrunda ölmekten korkmamayı öğretmiştir. Hiçbir şey bizi korkutamayacaktır. Ölümü hayata tercih eden bir toplumun önünde hiçbir şey duramayacaktır, diyordu şehit Hasan el-Benna. Evet sevgili dinleyiciler, selam olsun tüm şehitlere, şehit gibi yaşayan canlı şehitlere ve şehadet duası ve hazırlığı yapanlara. Başka bir konuyla karşınızda olmak üzere hepiniz Allah'a verdiğiniz sözde sadık kalma gayretinde bulunmanız, Allah'a kulluk için yaratıldığınızı, güzel bir hayat yaşarsanız güzel bir ölümle öleceğinizi unutmamanız tavsiyesi, duası ile hoşça kalın, hayırla kalın sevgili dinleyicilerim.